Gönül Sohbetleri. Ankara'dan tüm dinleyenlerimize merhabalar. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik Masada Özkan Özdenkoş. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyla Çiftçi. Ve stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Değerli Hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkürler.
Evet, geçen hafta Ramazan'ı konuşmaya başlamıştık. Malumunuz Ramazan'ın ilk haftasındayız. Bu hafta da Ramazan'da inzal olunan olan Kur'an-ı Kerim'i konuşacağız. Değerli Hocam, Ramazan'da Kur'an'la ilişkimiz nasıl olmalı?
Evet, işaret ettiğiniz gibi aslında Ramazan ayı bize Kur'an'ı müjdeleyen bir ay. Kur'an'ın inzal olmaya başladığı bir ay. Kur'an-ı Kerim'de müstakille hem Kadir suresinde hem Ramazan ayına dikkat çeken bir ayet-i kerimede Ramazan ayına vurgu yapılırken ondan öncelikli olarak Kur'an'a vurgu yapılır. Şehr-ü Ramazanellezi unzile fihil Kur'an der Yüce Rabbimiz. Ramazan ayı öyle bir aydır ki bu ayda Kur'an inzal olmuştur. Dolayısıyla aslında Ramazan Kur'an'a destek anlamında gelmiştir diyebiliriz. Nasıl bir destek? Kur'an esasen bizim hayatımızı değiştirmek, dönüştürmek, hayatımızı güzelleştirmek için inmiş bir kitaptır. Ramazan da bu anlamda bizim hayatımızı güzelleştirmek adına bütün güzellikleriyle beraber gelir. İşte geçenki sohbetimizde de işaret etmiştik. Yani Ramazan sadece orucuyla değil, Ramazan namazıyla gelir dedik, Ramazan sadakasıyla gelir dedik, Ramazan hayrıyla gelir, iftar sofralarıyla gelir. Bütün bunlar aslında hayatımızı iyiye doğru dönüştürme adına Ramazan'ın önümüze koyduğu fırsatlardır. Kur'an da zaten bizden bunu ister. Yani bizden doğru insan olmamız, iyi insan olmamız, davranışlarımızı güzelleştirmemiz, beşeri münasebetlerimizde ötekine zarar vermeden insani ölçek içerisinde yaratıldığımız amaca uygun hal ve hareket içerisinde olmamızı salık verir. Bunu niye böyle ifade ediyoruz? Çünkü sahabelerin zaman zaman Efendimizin yaşantısından haber almak üzere gelip Hazreti Ayşe validemize sual ettiklerinde Hazreti Ayşe validemizin Hazreti Peygamber'in amellerine dönük verdiği cevabın siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun davranışları Kur'an'dır. Demesinden anlıyoruz. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda Ramazan ayı bizim Kur'an'la bütünleşmemiz, hayatımızı Kur'an'a benzetmemiz adına, Kur'an'ın içeriğiyle örtüştürmemiz adına bu zemini en üst seviyede yakaladığımız bir zaman dilimi. O sebeple Kur'an-ı Kerim aslında bizim okuyarak ibadet ettiğimiz, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bizim iman etmek durumunda olduğumuz, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bizim amel hayatımızda değişikliğe kap açan, Kur'an aynı zamanda bizim okumak suretiyle ibadet etme, dinlemek suretiyle ibadet etme, susmak suretiyle ibadet etme, içeriğini amele dönüştürmek suretiyle de ibadet imkanı yakaladığımız bir kitap. Yani çok boyutlu bir Kur'an'la bizim ilişkimiz kapı açar önümüze. Burada bir Müslümanın Kur'an'la ilişkisi nedir dediğimizde, nasıl olmalı dediğimizde, her şeyden önce bizim Kur'an'la birinci ilişkimiz iman ilişkisidir. Yani önce bir Kur'an'a inanmanız gerekiyor. Çünkü Kur'an, Hazreti Peygamber aramızdan ayrılmazdan önce şöyle bir emanet dikkat çekiyor. Oradan girizgah yapalım isterseniz. Terektu fikum emrayni diye bir söze giriş yapıyor Hazreti Peygamber. Yani ben sizin aranızdan ayrılacağım. Artık hayatımın sonuna doğru geldim ama size iki tane emanet bırakıyorum diyor Peygamberimiz. Bu emanetlerden birincisini Allah'ın kitabı Kur'an olarak takdim ediyor. İkincisi de o kitabın hayata uygulanış şekli ve tarzı olan benim sünnetimdir diyor. Bir versiyonunda bunun ehli beytimdir diyor. Hazreti Peygamber'in çünkü ehli beyti ailesi. Bu anlamda Hazreti Peygamber'in yaşantısını bize taşıyan en önemli kaynak durumundadır. Bu iki noktaya vurgu yapıyor. Kur'an'da kendisini ta bizim Bakara suresinin ilk ayetlerinde elif, la, mim dendikten sonra arkasında ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ diyor. Ne demek? Bu öyle bir kitap ki bu kitap üzerinde bir şüphe söz konusu olamaz. Neyine şüphe olamaz? Kur'an açıp baktığınızda Kur'an'da bir takım haberler var, bir takım bilgiler var. Geleceğe dönük bilgiler var, geçmişe dönük haberler var. Kur'an'ın inzal olduğu dönemde henüz vuku bulmamış bir takım olaylarla ilgili Kur'an'ın verdiği bilgiler var o günün insanla, geleceğe dönük. o geleceğe dönük bilgiler o günün insanını bir müddet sonra mesela Rum'un, Bizans'ın yıkılacağından haber verir Kur'an indiği dönemde. Bir müddet sonra o Kur'an'ın vurgusu Sasanilerin Rumları yenmesi suretiyle tecelli etmiş, gerçekleşmiştir. Ama Kur'an bunu önceden haber vermiştir. Buna benzer Kur'an'ın içinde iyi dedikleri var, kötü dedikleri var. Kur'an'ın iyi dediklerinin insanlık tarihi geçen bu 15 asırlık zaman diliminde kötü olduğunu ispat ile ortaya koyamamıştır. Kur'an'ın şu kötü dediği, bunu yapmayın dediği, bunda sizin için zarar var dediği bir şeyi aksini insanoğlu bugün ortaya koyamamıştır, koyamayacaktır da. Çünkü Kur'an böyle bir iddiayla gelmiş bir kitap. Yani Kur'an sadece inananların nezdinde değil, muarızların nezdinde de bir meydan okumuştur. Ta indiği çağda meydan okumuştur. Hem nazım yönüyle meydan okumuştur, hem içerik yönüyle meydan okumuştur. Hatta iş oraya kadar vardırmıştır ki bunun bir suresinin benzerini getirin meydan okumasını yapmıştır. Kime yapmıştır bunu? İndiği dönemde edebiyatın, şiirin zirve yaptığı insanlara yapmıştır bunu. O gün bugündür hala Kur'an'ın bir benzerini insanoğlu, ya bak bir tane de biz yazdık, bunun benzeridir deme noktasına gelememişlerdir, gelemeyeceklerdir. Zaman zaman sosyal medyada şu tür deneyler yapılıyor. Belki sizler de şahit olmuşsunuzdur. İnsanlara iki metin dinletiliyor. Evet. Yani Arapça iki metin. Birisi Kelamullah olan Kur'an-ı Kerim, birisi de Arapçanın herhangi bir nazım yazılmış, insan tarafından yazılmış metni. İki metni dinletiyorlar. Hiç bu dinletilen kesim Kur'an'ı bilen, tanıyan bir kesim değil. Tamamen gayrimüslim bir ülkede Kur'an'dan haberi olmayan, Arapça konuşmayan, Arapçadan da haberi olmayan denekler üzerinde yapılıyor bu. İki metni insanlar ayırıyorlar. Yani birisi hakikaten kalbe doğru sirayet ediyor. İnsanın ruh dünyasında bir karşılık buluyor. Birisi normal bir dil olmanın ötesinde, bir lukat olmanın ötesinde bir anlam ifade etmiyor.
Bir ahengi yok.
Bir ahengi yok, bir sirayeti yok. Katli bir değişim, dönüşüme dönük bir katkısının olmadığı anlaşılıyor. Sosyal medyada bunlar var. Bu deneyler epeyce yapılmış durumda. Yine ben bir makale okudum bu noktada. Bir üniversitede şöyle bir araştırma yapılıyor. Yine iki grup denek seçiliyor. Bunlar yine Kur'an'la irtibatı olmamış. Daha önce Kur'an'a ne inanç noktasında ne okuyup bilme noktasında irtibatı olmamış deneklerden oluşuyor. Üzerlerine elektrot bağlıyorlar deneklerin üzerine. İki metin dinletiyorlar kulaktan. Yine bir Kur'an metni, yine aynı kişinin dilinden, okuyucu da aynı. Yani bir normal Arapça metin. İki tarafı dinletiyorlar. Arada %90'lık vücut tepkilerinde farklılık oluşuyor. Birisi sözlü fark, öbürü vücudun kendi doğal verdiği reflekslerde bir farklılık görüyorlar. Kur'an metnine beden doğal olarak tepki veriyor. Hangi beden? Kur'an'dan haberi olmamış, inanmamış bir beden.
Ya bunu su üzerinde de yapıyorlar biliyorsunuz. Yani, suyun da kimyası değişiyor.
Suyun kimyası da çok hakikaten. Ben Sumoto diye yanlış hatırlamıyorum. Japon bir bilim adamının bu yönde yazılmış bir kitabını ben de okudum. Hakikaten yani aslında kainat da bir kitap, Kur'an da bir kitap. Kainat kitabının içinde başat rol olan şeyler var. Verdiğiniz örnekten yürüdüğümüzde bu anlamda su temel madenlerden, temel bileşimi olan insanın oğlunun önüne konmuş nimetlerden birisi. Aslında bu kainatı okuma anlamında da bize gelmiş bir kitap var. İşte o kitaptan bahsediyoruz. Kur'an aslında bizim kainatı okumamızdır. Yani dünyayı hangi gözle okuyacağız? Kendi bedenimizi nasıl okuyacağız? Kendimizi nereden tanıyacağız? Nereden geldik, nereye doğru gidiyoruz? Bu tanımlamayı biz Kur'an'ın önümüze koyduğu ölçülerden ve ışıklardan anlıyoruz. Yoksa insanoğlunda var olan akıl da bazı doğrulara ulaşabiliyor. O doğrular bazen değişken oluyor. Yani bilimsel gerçekler diyoruz ya. Bilimsel gerçekler bugün şöyle bir gerçeklik ortaya koyuyor. Aradan 20 yıl geçiyor. Yeni bilim adamları aynı gerçeklik üzerinde yeni bir çalışma yapıyorlar. Yeni bir gerçeğe ulaşıyorlar. Bir önceki gerçek artık şeyini yitiriyor.
Tabii bilim
gerçeklik olma.
En önemli özelliği yanlışlanabilir olması zaten. Evet.
İşte bu yönüyle Kur'an üzerinde bir yanlışlama çalışması 15 asırdır yapılamamıştır.
Evet.
Olmadı. Dolayısıyla Kur'an bu yönüyle bizi kendisini hidayet rehberi olarak takdim ediyor. Kendisini bir uyarıcı olarak takdim ediyor. Yani hani dedik ya Kur'an'la bizim ilişkilerimiz iman ilişkisidir. Kur'an'la bizim ikinci ilişkimiz iman ettik. O zaman öğrenme ilişkisidir. Hemen bir sonraki basamak. Çünkü Kur'an bizi kendisini öğrenmeye davet ediyor. Öğrendiniz, Bu öğrenme işlemini yaptıran öğreteni de methediyor bizim peygamberimiz.
Hocam öğrenme sizin... ne? Öncelikle bunu açar mısınız?
Öğrenme şu.
Yani biz Kur'an... mesela Arapça bilmiyoruz. Yani,
Kur'an'ı okuyabilmeniz için bir defa mümkün mertebe Kur'an'ın kendi aslından tam kaynağından istifade edeyim diyorsanız Kur'an'ı mümkün mertebe Arapça metninden de öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü Kur'an kendisini aynı zamanda şifa olarak da takdim ediyor. Yani esas Kur'an'dan bizim istifademiz anlam zemininde ama Kur'an'ı dinlediğinizde de istifade ediyorsunuz.
Ya,
okuduğunuzda da ediyorsunuz. Evet. İnsanı değişiyor. Okuduğunuzda da istifade ediyorsunuz. Dinlediğinizde de istifade ediyorsunuz. Yani yalın metnini dinliyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. O metin sizde bir şeyler oluşturuyor. Bir değişimler yapıyor. Yani iyiye doğru bir değişim gerçekleştiriyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde şifa tabiri kullanıyor. وَنُ نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Şifa ve rahmet olma özelliği Kur'an'ın kime? Kur'an'ın inananlarına dönüktür diyor. Öbürlerinde zahiren bir değişiklik yapıyor, o gözüküyor ama bu rahmete ve şifaya dönüşmüyor. Sadece zahiri bir etki oluyor. Niye? Çünkü iman zemininde olmadığı için. Biliyorsunuz ibadetlerde şöyle bir temel var. Yani esas bu belirleyici unsurdur. Kasıt ve niyet. Yani o vurguyu yaparız ya. İman bizim niyet boyutumuzu temsil eder. Yani Kur'an'la kurduğumuz ilişkide Kur'an'a inanmışsak Kur'an'la kurduğumuz ilişkiyi doğru niyete dayandırmışız demektir. İnanmadıysan böyle bir niyet zeminini yakalayamadın demektir. Bu tıpkı neye benzer? İşte Ramazan ayındayız. Perhiz yapar aç kalırsınız. Onun adı hiçbir şey olmaz perhiz diye tanımlarsınız. Oruç tutuyorum diye aç kalırsınız. Aynı aç kalma işlemidir. Buna da oruç dersiniz. Birisini hakikaten dünyevi ve uhrevi kapıyı açarak sevap ve dünyevi sıhhat açısından karşılığını alırsınız. Öbürünün karşılığını dünyevi sıhhat olarak alırsınız. Uhrevi anlamda bir şey bekleyemezsiniz. Hatta geçen bir ortamda şöyle bir değerlendirmeye şahit oldum. Yine yabancı bir bilim adamı beden üzerindeki yaptığı araştırmalarda, bedenin fizyolojisi üzerinde yaptığı araştırmalarda şöyle bir sonuca varmış. Bir yılda insanoğlunun bedeninin en az bir ay gibi bir süreç içerisinde yeme içmeme noktasında bir dinlendirilmeye ihtiyacı var keşfine ulaşmış. Perhiz yapmalıdır diyor. Çünkü o tabi oruçtan haberdar olmadığı için Müslümanların oruç gibi yılda hakikaten bir ay böyle bir ibadetle mükellef kılındığı ve bu dinlendirmenin hem doğal bedeni dinlendirme faaliyeti hem ibadet faaliyeti hem dünyevi hem uhrevi bir tarafının olduğunu fark edemediği için o fizyolojik olarak bu noktaya ulaşıyor. Aslında şu ortaya çıkıyor. Kur'an'da ibadet cinsinden bizden beklenen inşler sahip olduğumuz bu bedeni doğru kullanmamıza dönük ölçüler ve kurallar olarak karşımıza çıkıyor. Ha, bunların hepsi bir müddet sonra keşfedilecek. Yani namazla ilgili de zaman zaman bilimsel makalelere baktığınızda şu namazdaki sergilenen her bir davranışın beden fizyolojisi üzerinde sportif beklenti anlamında bir karşılığının olduğunu zaten keşfetmiş durumdalar. Yani o hareketlerin her birinin bedende bir karşılığı var. Oruç böyle. Namaz böyle. Zekat zaten geçmiş sohbetlerimizde hep vurgu yapıyoruz. Yani zekatın insan ruhu üzerindeki olumsuz tesiri, hani zekatın faydası verilene değil aslında verene dedim demiştik ya. Ora üzerinden yürüdüğümüzde insanı da erdirici oldurucu bir tarafı var. Yani biz biraz anlatımda buraya doğru yönelmemiz gerekiyor. Biz hocalar olarak yani dini anlatan gruplar olarak hep biz bunları biraz vazife ve sorumluluk zemininde vurguladık. Artık o zemini doğru o zemin var ama o zeminden anlatımı biraz da kişisinin esasen bu bedeni bu dünyada iyi kullanmasının araçları olarak, yol ve yöntem olarak da sunabilmemiz lazım.
Böyle olunca da daha gayretli oluyor değil
tabii
mi hocam?
Yani bu, tabii
kendine
insan
zarar
daha gayretli.
Vermek istemiyor.
İstemiyor. Faydasını görüyor. Evet. Zaten yaşadığı sıkıntıdan nasıl kurtulabileceğinin çözümüne ulaşmış oluyor gibi birçok imkan ve kapı önümüz açılıyor. Bakınız Hazreti Peygamber'in bu yönde şöyle bir Kur'an'la hani bir insanın ilişkisi faydası ve bu faydayı temini anlamında uhrevi bir müjdeye dikkat çekerken Peygamberimiz şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve onun hükümleriyle amel eden kimsenin bakınız kendisine demiyor. Ebeveyn üzerinden dikkat çekiyor Peygamberimiz. Ebeveynine kıyamet günü diyor bir taç giydirilir. Şimdi Kur'an'ı siz okuyorsunuz ve okuduğunuzda da mümkün mertebe kendi davranışlarınızı düzeltiyorsunuz, anladınız, anlamına vakıf oldunuz, mealini okudunuz. Size dedi ki içki içme, size dedi ki bir başkasının malına zarar verme, başkasına dedikodu yapma. Kur'an çünkü hükümlerinin her birisinde bizim beşeri hayatımıza dönük uyarılar var, yanlışlarımıza dönük. Onlardan uzak kalmaya başladınız. Kur'an'ın o içeriği sizin hayatınızda yansımaya başladı. Bunu siz yapıyorsunuz. Ama faydayı nereye dikkat çekiyor Peygamberimiz? Ebeveynine dikkat çekiyor. Niye? Çünkü bu insanı dünyaya o ebeveyn getirdi.
Vesile oldu.
Kaynak orası. Evet. O kaynak zamanında bu insanı da Kur'an öğrenme konusunda rehberlik etti, teşvik etti, öğretti. Şimdi mükafat oraya doğru dikkat çekiyor Peygamberimiz. Anne babasına diyor taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olsa, yani şu dünyadaki istifade ettiğiniz ışık gibi bir ışık olsa diyor, dünya evlerindeki güneş ışığından daha parlak olur. Ama tabii biz bu dünya ışığı bizi görme zeminindeki kapımız buraya açık olduğu için biz öbür manevi ışığa doğru kapımız açık değil. Tıpkı seslere dönük olduğu gibi. Hı-hı. Yani biz bir noktadaki sese kadar duyuyoruz. Bir noktadaki yukarıdaki sesi duyamıyoruz. Altını da duyamıyoruz. Hı-hı. Bir limit
belli
var.
Aralıklar.
Işıklar da hakeza böyle. Duyu organlarımızın hepsi sınırlı alanda çalışıyor. Bu ışık o alanın dışındaki bir ışık. Oraya dikkat çekiyor. Eğer onu görseydiniz diyor, güneş ışığı bunun yanında bir anlam ifade etmezdi. O halde diyor Peygamberimiz, buradan farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Bu ebeveyn o Kur'an'la amel etseydi onların hakkında ne düşünürsünüz? Yani alacakları mükafatın nasıl olacağını zannediyorsunuz? O daha çok farklı olur diyor. Yani bu sadece evlatları yaptığı için böyle bir mükafatla geliyor.
Ebeveyn yapmıyor.
Ebeveyn kendisi yapmış olsa diyor onlar daha ne tür bir güzellikle karşılaşır onu fark edebiliyor musunuz diye soruyor arkadaşlarına Hazreti Peygamber. Şimdi burada tabii Kur'an sık sık bizi akletmeye davet ediyor, tefekküre davet ediyor, düşünmeye davet ediyor. Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Ya bu çağrılar Kur'an'ın daveti ve çağrısı sadece kuru uymaya dönük bir çağrı değil. Kur'an bir iddiada bulunuyor bize. Şunlar doğrudur, şunlar yanlıştır diyor. Bir bakın etrafınıza bakın, göklere bakın diyor. Kendi yaratılışınıza bakın diyor. Bak, mesela Tebarike suresinde şöyle bir çağrı var. Ferci'el besara hel tera min futur diyor. Önce bir kafanı yukarı kaldır, bir göğe, semaya bir bak diyor. Bir tezat var mı? Bir çarpışan, birbiriyle çatışan bir şey var mı? Yok. Hatta diyor tekrar bir daha kaldır bak. Bulamazsın diyor, göremezsin. Yani tezat nerede var? Tezat insan eliyle değişime, dönüşüme tabi kılınan alanda var. Kavga orada, fesat orada, yıkım orada, değişim orada. Ha zaman zaman yeryüzünde insanı aşan olağanüstü felaketler, musibetler oluyor. Bunlar ne? Bunlar insanoğlunun eliyle kazandıklarının dünyadaki değişime kapı açan alanlarıdır. İnsanlar toplu olarak bir şeyleri bozuyorlar, değiştiriyorlar. O değişim yeryüzünde de daha büyük başka değişimlere, sıkıntılara kapı açıyor. Yani yine dönüyor dolaşıyor insan elinden yansıyan, insan iradesinden yansıyan, insana hürriyet olarak verilen alanın yanlış kullanımından kaynaklanan sıkıntıları çekiyor insanoğlu. Bütün kavga burada. Yoksa dünyanın ilk yaratılış zemininde insanın müdahil olmadığı alanda bir fesat, bir sıkıntı, bir tezat söz konusu değil. Zaten de yok. Kafamızı yukarı kaldırdığımızda bugün bilim adamları hani şunu ifade ediyorlar. Gökyüzündeki falan gezegen yerinden şu kadar milim kaysa başka bir yere değişse semada gezegende fesat oluşur diyorlar. Yok olur. Hı hı. Ya da güneş şu anki bulunduğu pozisyondan dünyaya doğru bir şu kadar milim yaklaşsa, yakın olsa dünyayı yakar geçer diyorlar. Niye yaklaşmıyor? Niye olduğu yerde duruyor? Bir aklı mı var bunun? Yok. Yani güneşin aklı olmadığını biz biliyoruz. Dünyanın da aklı olmadığını biliyoruz. Aklın insanda olduğunu biliyoruz. Onlar yaratıldığı zemin üzere yürüyorlar. Onlar neye kodlandılarsa o kod üzere tesir edilmiş durumdalar. Diğer canlılar da böyle. Yani işte diğer varlıklara bakarsanız kodlandığı, yaratıldığı şey ne ise onun üzerinde yürür. Yavrusunu yapar, büyür, besler, yeniden yapma derdine düşer. Kendi kodlandığı alan ne ise o alanda yürür. Orada bir terslik yapmaz. O tabiatına aykırı bir davranış sergilemez. Kuş kuş gibi hareket eder. Karınca karınca gibi hareket eder. Arı arı gibi hareket eder. Ve arılığa uygun davranış sergiler. Burada bir fark var. insanlığa uygun davranışı sergilemeyen insanoğlu. Hı. Niye bu böyle? Çünkü insana hürriyet verildi dedik ya.
Evet.
Yaptığı iyi ya da kötünün karşılığını görecek dedik ya. İşte Kur'an bize bunları öğretiyor, bunlara davet ediyor. Yani bize şunu diyor. Ey insan, sizin kullanma kılavuzunuz benim. Ben bir şeye yanlış dediysem siz ondan uzak durun. Bir şey de yapım dediysem yapın. Niye?
Faydalı.
Siz rahat edeceksiniz. Hı hı. Siz huzur bulacaksınız. Dolayısıyla Kur'an'ın bize böyle bir çağrısı var. Bu anlamda Hazreti Peygamber zaten aramızdan ayrılmazdan önce onun için bize size iki şey bırakıyorum. Buna sarılırsanız sapıtmazsınız diyor. Dalalete düşmezsiniz. Yani sıkıntı çekmezsiniz demek istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu noktada Kur'an'ın bu yöndeki bu güzelliklerinden bizim en üst seviyede istifade ettiğimiz mevsim Ramazan ayıdır. Çünkü hakikaten Ramazan bizim geçmişte de dikkat çektik. İbadet halimizin tavan yaptığı bir durum. Mahallemizin, sokağımızın her türlü güzel Ramazan'ın getirdiği güzelliklerle bezenmeye başladığı bir zaman dilimi. Yani televizyon açın, Kur'an'ı daha fazla dinleme fırsatını yakalıyorsunuz. İşte hangi ortama giderseniz gidin, bir takım güzelliklerin konuşulduğu, dile sahip çıkıldığı, ele sahip hı hı. çıkıldığı. Bu gündüz böyle. Akşam olduğunda ikramın, ihsanın, o iftar sofralarının çeşitlendiği, güzelleştiği bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Camiye gidiyorsunuz, bir topluluk var. Sokağa gidiyorsunuz, iftar ortamları var. İnsanlar mümkün mertebe geçmişteki kötülüklerini alabildiğini terk etmişler. Önünüze bir fırsat çıkmış. Hı. Yani bu fırsatı değerlendirin diyor. Hazreti Peygamber de bize böyle bir çağrı yapıyor. Kur'an da böyle bir çağrı yapıyor. Dolayısıyla hani Kur'an'a dönük müjdeler verirken bunlar kuru müjdeler değil. Hani Hazreti Peygamber'in bu yönde bir şeyi var. Hadis-i şerifte bir teşbihi var. Men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembih diyor Peygamberimiz. Nedir manası? Kim Ramazan'a inanarak, orada iman ölçüsü, yani samimiyetle Ramazan'ın bu erdirici, oldurucu tarafının farkına vararak Ramazan orucunu tuttu. Bu orucu tutarken de başka bir niyet gözetmedi. Sırf Allah emretti, Allah'a dönük bir ibadet icra ettiğinin farkına vardı ve böyle yaptı bu işi. Bu adamın geçmiş günahları affolunur diyor Peygamberimiz. Ha, öbür taraftan da şöyle bir uyarı yapıyor. Men lem yada kavle zuri vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yada taamehu ve şarabehu. Nedir manası? Diyor ki Peygamberimiz. Bir kişi ki diyor, bir amelden örnek veriyor. Yalan söylemeyi bırakmıyor. Yalan söylüyor. Hı. Yalanla iş yapmayı bırakmıyor. Ne zaman yapıyor bunu? Ramazan ayında hı. yapıyor. Bu adamın diyor böyle yaparken diyor yemeği içmeyi terk etmiş olmasına Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Hı. Yani bir taraftan oruç tutuyor, bir taraftan da dili sürekli yalanla iş yapmayla meşgul oluyor. Bu adamın boşuna aç ve sus kalmasına gerek yok diyor. Yani boşuna açlık ve susuzluk çekmesin, Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok. Aslında bu oruç bu adamı yalandan uzaklaştırmak içindi. Amaç buydu. Hani
tabii,
namaz etmek. İçinde var ya, evet. Hani namazda da inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz öyle bir şeydir ki, kılan kişiyi kötülüklerden, münkerattan uzaklaştırır. Adam hem camiye giriyor, camiden çıkıyor, çıkar çıkmaz işine dalıyor. Bir takım yanlışlar yapmıyor, aldatmalar yapıyor değil mi? Alışverişte yalanlar söylüyor, insanları aldatıyor, malın çürüğünü veriyor. Ama daha yeni camiden çıktı. Oysa ki çıktığı cami buna bunu yaptırmaması gerekiyor. Hatta işte o zaman bu namaz neye dönüşüyor? Feveylülil musalliğine dönüşüyor. Kur'an'da yine bir uyarıdır bu. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Hı. Niye? Çünkü bu namaz bu adamda bir değişiklik yapmadı.
Sadece yorgunluk.
Bu Ramazan yani eğilme kalkma beden hı-hı. hareketinden hı-hı. öteye taşmadı anlamında evet. bir uyarıdır bu. Dolayısıyla Ramazan'ın bu yönde böyle bizde bir güzellik imkan kapısı açıldı. Ve aynı zamanda Kur'an'la beraber açıldı. Kur'an'la ilişkimizi Ramazan'da bir vesile, bir fırsata dönüştürüp artırmamız lazım. Dinleyerek artırmamız lazım, okuyarak artırmamız
dinlemenin
lazım.
Dinlemenin faydası olur mu hocam?
Kesinlikle, hı. kesinlikle.
Yani bilmeyenler için.
Bilmeyenler için dinlemek de bir faydadır. Çünkü Hazreti Peygamber zaman zaman böyle ruhen daraldığı zaman dilimlerinde güzel sesli, iyi Kur'an okuyan arkadaşlarına söyler. Kur'an oku ki biraz rahatlayalım dermiş. Hı. Yani bizzat kendisi de böyle bir rahatlama, huzur bulma aracı olarak Kur'an'dan istifade etmiş ve bize bunu salık vermiş Hazreti Peygamber. O yüzden Kur'an'ın ibadet olma özelliği sadece anlamaktan geçmiyor. Anlamak en üst zemin, en alt zemin okumaktan geçiyor. Onun bir üst basamağı okuduğunu anlamak, anlamaktan geçiyor. Daha sonra anladığını yaşamaktan geçiyor. Böyle basamak basamak bir süreç var. Hangisinden istifade edebiliyorsak Ramazan'ı vesile kılarak istifade etmemiz gerekiyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Gönül sohbetleri.